baş tacı. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent Ankara'da saatlerimiz 14.09'u gösteriyor ve baş tacı başlıyor. Didem Güneri, Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090-312-463-34-21-463-34-19 bizim telefon numaralarımız. Instagram'da da hesabımız var. Bas tacı alttan uzun çizgi bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden veya cep telefonunuzda TRT Dinle mobil uygulaması varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Şimdi sizleri Candan Erçetin'le baş başa bırakıyoruz. Ben kimim?
Her gün her yerde. sessizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, çaresizim doğduğum yerde.
İki gün önce Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak için verdikleri savaşın başlangıcını simgeleyen 8 Mart, Birleşmiş Milletler kararıyla ilk kez 1975 yılında Dünya Kadın Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1977 yılında ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 8 Mart, kadın hakları Uluslararası Barış Günü ilan edildi. Çünkü dünya barışının korunması, sosyal gelişim ve insan temel haklarının kullanılabilmesi adına kadınlara da eşitlik ve kendilerini geliştirmeleri için imkan sağlanması da gerekiyordu. Kadınlara sunulan eşit haklarla dünyada barışın güçleneceği görüşü kabul edildi. Bu görüş kabul edildi edilmesin ama geçen bunca yıla rağmen dünya kadınları hala pek çok alanda eşit haklara sahip değiller. Oysa Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi insan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin? Günümüzde Kadınlar Günü, kadınların hak savaşını olduğu kadar cinsiyet gözetilmeksizin her bireyin eşit ve temel haklara sahip olması gerektiği konusunda da vurgu yapıyor. Yani temel konu toplumsal cinsiyet eşitliği. Evet, biz bugün Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doktor Damla Songur Hacı Güzeller'le konuşacağız bu konuyu. Hoş geldiniz Damla Hanım.
Hoş bulduk.
Evet, biz bir taraftan Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz ama aslında orada az evvel de benim sözlerimde vurguladığımız bir taraftan eşit olalım çağrısı, evet, biz de varız vurgusu var. Peki şuradan başlayalım, cinsiyet eşitliğinden bahsedeceğiz ya da cinsiyet eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Öncelikle cinsiyet nedir ve sonrasında da toplumsal cinsiyet kavramı nedir?
Evet, cinsiyet doğuştan gelen biyolojik ve fizyolojik özelliklere göre işte üreme organları, hormonlar vesaire ortaya çıkan bir statü aslına bakarsanız. Bu özellikler kişinin insan olma değeri bakımından herhangi bir farklılık doğurmuyor. Ancak kişilerin bu özelliklerinin kimliğe dönüşmesinde, toplumda bir yer edinmesi sürecinde toplumun biçtiği roller etkili olmaya başlıyor. Bunu gündelik hayat pratiklerinden belki şöyle dile getirebiliriz. Hani anne karnına düştüğü andan itibaren cinsiyet öğrenmeye çalışıyor ebeveynler. Ve cinsiyeti öğrendikten sonra hemen kız çocuksa pembe kıyafetler, oğlan çocuksa mavi kıyafetler, işte kız çocuksa bebekler, işte bardaklar, tabaklar, tencereler şeklindeki oyuncaklar, oğlan çocuksa arabalar, uçaklar şeklindeki oyuncaklar şeklinde aslında bir rol, bir kalıp çizmeye başlıyor bu çocuklara. Ve karşımıza kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen, toplumsal olarak inşa edilen, bu nedenle toplumsal cinsiyet diyoruz. Hani toplumun inşa ettiği bir kalıbı işaret etmek
sanki
üzere.
Sanki bir dayatma mı var aslında orada, öyle mi?
Bir dayatma var çünkü hani toplumsal olarak kabul görebilmek için hani bu kalıpların içine girmek zorunluluğu doğuyor. Ama bu kalıplar o kadar genel geçer ve o kadar çok değişken ki bunlara uyum sağlamak her zaman kolay değil. Yani çok basit bir şekilde hani şu anda Ankara'dayız. Ankara'nın biraz doğusuna gitsek makbul bir kadının ya da makbul bir erkeğin sağlaması gereken özelliklerle biraz batısına gitsek hemen değişiyor. Ya da bundan 20 yıl önce işte kadınların çalışması, okuması hani farklı şekilde yorumlanırken mesela bugün kadınların çalışmadığı bir ev ekonomisi düşünülmüyor bile. Hani zamana, mekana göre değişiklik gösterdiği için dolayısıyla bir dayatma içeriyor ve hani uyulması da kolay olmuyor. İşte bu inşa edilen rol, buna inşa edilmesi diyoruz. Değişken ve hani toplum tarafından yaratıldığı bir şey olduğu için. Roller, davranışlar, eylemler, nitelikler şeklinde karşımıza çıkıyor ve nihayetinde sorumlulukları değiştiriyor. İşte kadının ev içerisindeki bakım yükümlülüğü, ev işlerini üstlenmesi, erkeğin ev dışındaki ondan sonra dünyayla haşır neşir olup işte evin geçimini üstlenmesi gibi. Paylaşım düzenlerini, kaynaklara ve ayrıcalıklara erişimi belirliyor. Cinsiyete dayalı olarak insan olma değerini hiçe sayıyor ve kişiyi aslında dar bir çerçeveye indirgiyor. Belirli bir kalıba sokup tek tipleştiriyor. Bu da hani ayrımcılıklar, şiddet, kendini tam olarak gerçekleştirememe gibi çeşitli durumları karşımıza çıkartıyor. O zaman, bir dezavantaj yaratıyor aslında bakarsanız.
Peki o zaman cinsiyetçilik diye bir kavram var mı?
Cinsiyetçilik varsa diye de bir kavram var.
Bunun da türleri var mı?
Tabii ki. Cinsiyetçilik bir cinsiyetin diğer cinsiyete göre belirli özelliklere sahip olduğu yönündeki genel kabul gören görüşleri. Bunlar ama değişmez kalıplar olarak görülüyor. İşte kadınlar anne olur, çocuk bakar, işte yemek yapar. Kadın dediğin işte iyi araba kullanamaz gibi hani böyle kalıp yargıları. Ve aynı zamanda bir cinsiyetin diğerine göre üstün ya da işte daha aşağı bir konumda olduğuna ilişkin kabulü içeriyor. Aslında yaygın kanının aksine sanki cinsiyetçilik sadece kadınlara yönelik bir şeymiş gibi gözükmekle beraber erkeklere yönelik de cinsiyetçilikten bahsediyoruz. İşte mesela gündelik hayattaki işte el alemin kocası nerelere götürüyor, neler alıyor, işte sen alamıyorsun, yapamıyorsunlar.
Orada da biz o da bir cinsiyetçilik mi yapmış oluyoruz böyle bir sözle?
Sen ne biçim erkeksin, işte bir evini bile geçindiremiyorsun, işte çocuğuna şunu bile alamıyorsun gibi hani şeyler. Erkeğe yönelik de cinsiyetçilik var. Genellikle kadından erkeğe ya da erkekten kadına yönelikmiş gibi düşünülüyor cinsiyetçilik. Ama kadından kadına, erkekten erkeğe de cinsiyetçilik var. Mesela
nedir
işte
kadından kadına olan?
Bir annenin hani kız çocuğuna işte yemek yapmayı öğren, yarın evlendiğin zaman seni ayıplarlar demesi de yani cinsiyete dayalı bir kalıbı dayatmak aslında.
Vallahi
bakarsanız.
Doğru
ya da bir erkeğin, yani bir babanın oğlan çocuğuna işte ben sana şair olma demiyorum ama ev geçindireceksin, önce para kazanacağım, bir iş edin, bir meslek sahibi ol demesi de bir cinsiyetçilik.
Evet.
Dolayısıyla hani cinsiyete dayalı o toplumun biçtiği roller kapsamında bizim birbirimize yaptığımız pek çok şey aslında cinsiyetçilik.
Peki bu cinsiyetçilik kavramına her toplum farklı mı bakar? Kültürden kültüre değişen özellikleri var mıdır?
Mutlaka. Yani şöyle, ataerki dediğimiz hani erkek üstünlükçü toplum yapısı içerisinde tabii ki erkeğin üstün olduğu kabulüyle hani bu yaygın şu anda. Hani pek çok ülkede bunu görüyoruz. Ama mutlaka ki hani rollerin kapsamı, sınırlılıkları ya da çerçevesi toplumdan topluma, zamandan zamana
değişiyor,
farklılık arz ediyor. Belki burada cinsiyetçinin şöyle alt türlerinden kısaca bahsedilebilir. Geçmişten günümüze baktığımız zaman ilk etapta karşımıza çıkan cinsiyetçinin düşmanca olduğunu görüyoruz. Şöyle ki işte kadınlar araç kullanamazlar, trafiğe çıkmasınlar gibi. İşte kadının yeri evdedir, evdir, dışarıda gezmesin gibi. Ya da işte dışarıda gezen kadın şöyledir, böyledir gibi kalıplara dayanan cinsiyetçilik düşmanca hani. Ve biz artık bugün bu konuda biraz daha bilinçli olduğumuz için bilgi erişimi kolay, hani sosyal medya vesaire konusunda da farkındalıklar arttı. Düşmanca cinsiyetçiliği gördüğümüz yerde tanıyoruz ve belki ona çok daha kolay mesafe koyup hani ondan uzak durmaya çalışabiliyoruz. Ama zaman içerisinde bu cinsiyetçi yapı eleştirildikçe ve işte kadın hareketiyle beraber değişmeye başladıkça korumacı cinsiyetçilik dediğimiz bu cinsiyetçinin tür değiştirmiş bir hali ortaya çıktı. Buna cici cinsiyetçilik de deniyor. Aynı zamanda.
İlk kez duydum.
Korumacı cinsiyetçilik diyor ki düşmanca cinsiyetçilik işte kadınlar araç kullanamazlar, trafikte kötüdürler, onlara işte ehliyet verilmesin derken korumacı cinsiyetçilik şunu diyor, işte ben sana güveniyorum ama işte karşı taraftan seni sıkıştırırlar, ondan sonra rahat edemezsin, işte uzun yolu gidemezsin, ben seni istediğin yere bırakırım, hani senin yerin benim başımın üstüdür, ondan sonra ben seni her yere götürür getiririm gibi koruma kismesi altında. Aslında yine hani kadının yetersiz olduğu, bir şey yapamayacağı, ondan sonra yalnız kalmaması gerektiği, her zaman bir erkeğin korumasına ihtiyacı olduğu gibi bir kalıpla karşılaşıyoruz. Bunun tehlikeli bir yanı var. Şöyle,
bunu seviyor muyuz diyecektim ben de.
Evet,
seviyoruz.
Şöyle seviyoruz. Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Düşmanca cinsiyetçiliğe dediğim gibi herkes Hı-hı. mesafesini korumaya Hı-hı. daha meyilli.
Tabii.
Ama korumacı cinsiyetçiliği hiç cinsiyetçilik olmamasını tercih ediyorlar. Hani daha çünkü medya tarafından tabii ki ana akım medya tarafından diyeyim. Romantikleştiriliyor. Hı-hı. Hani Hı-hı. Bir şövalye ruh, bir centilmenlik gibi aslında gösteriliyor.
Buna da mı karşı koymak gerekiyor
aslında
peki?
Aslında buna da mücadele etmek gerekiyor. Çünkü eninde sonunda hepsi...
Çok tatlısın biliyorum ama hayır.
Cevap ben kendim gidebilirim, başım çaresine bakabilirim. İhtiyacım olursa senden yardım isterim gibi. Yani bu hani kötü niyetli olmak zorunda değil ama alt metinlerde hep işte yine kadının ihtiyaç sahibi, hep birine bağımlı olması gerektiği gibi bir kabulle. İşte bu arada... tabii bunu kadının açısından konuştuk ama erkek açısından da düşmanca ve korumacı cinsiyetçilikler
var. Mesela örnekleyelim bunu.
Örneğin tüm erkekler fırsatını bulursa kadınları taciz eder diye düşünmek düşmanca bir cinsiyetçilik erkeklere yönelik. Erkekler hani sapıktır, tacizcidir, cinselliğe düşkündür gibi.
Suçlama aslında bu.
Ama mesela korumacı bir yanı da var. Erkekler bebek gibidirler. İşte bir kadın hayatlarını çekip çevirmezse, onlara bakmazsa işte 3 gün bile yaşayamazlar gibi bir yaklaşımda. Hani erkeklerin işte yemek yapamaz, kendi başının çaresine bakamaz. Hani dışarıda...
Ama bu yine bana düşmanca geldi. Yani bu yine bir sen bir şey yapamazsın gibi. Hani orada bir sevecenlik görmedim. Hani seni korumak lazım orada görmedim mesela. Hani eğer deseydi ki ya sen şimdi tek başına yapamazsın, yanında ben olayım istersen desin. Yani, burada korumacı derdim ama sen şimdi yapamazsın dediğinde yine bana böyle düşmanca geldi. Bir sert geldi yani.
Yani söylemler değişebilir diyeyim. Ama hani genel olarak hani onlar bebek gibidir, kadınlar olunca ancak tamamlanırlar. İşte kadınlar onları destekler, daha duygusal düşünmelerini sağlar, başka pencereler açar gibi. Hani tamamlayıcı
anladım.
Yaklaşımlar da yine korumacı cinsiyetçilik erkeklere yönelik.
Evet. Demek ki her iki cins de mağdur yani bu durumda.
Evet. Onu yani o yüzden geniş bir eşitlik ve adalet mücadelesi
toplumsal
bu. Ve herkesin katkı sunabileceği. Aslında herkesin katkı sunmakla hepimiz için bir şeyleri değiştirebileceği bir şey. Ama neden kadın hareketi?
Neden kadın hareketi?
Çünkü aslında bakarsanız insan haklarına baktığımız zaman tarihine tüm insan hakları hep mücadeleler sonucu elde edilmiş. Ve bu mücadelelerin hepsi hep ezilen tarafından başlatılmış. Dolayısıyla da şimdi her iki taraf için de dezavantajlar yaratıyor dedik. Her iki taraf için de hani roller biçiyor. Her iki taraf için de ayrımcılıkları ortaya çıkartıyor. Ama sonuçlarına baktığımız zaman kadınlara yönelik bu ayrımcılıklar hani şiddet, cinayetler, beden bütünlüğüne zarar vermek şeklinde karşımıza çıkarken erkeğe yönelik bu dezavantajlar genellikle işte istediği bazı şeyleri yapamaması, işte bana gülerler, benimle alay ederler şeklindeki kaygılara dayanıyor. Böyle bir hani ağırlık farkı varken de buna ilişkin mücadelenin hani kadınlar tarafından başlatılması çok abes değil.
Peki günlük hayatımıza yansımalarından da az evvel örneklerle bahsetmiş mi oldunuz yoksa onun detayları var mıdır?
Daha detaylandırıp yani şöyle toplumsal cinsiyetin, cinsiyet eşitsizliğinin yansımadığı hiçbir alan yok gibi. Ben düşündüğüm zaman hani bunun etki etmediği bir alan bulamıyorum açıkçası. Yani anne karnından başlamıştık zaten. Evet. Oradan ben devam edeyim.
Evet.
Sonrasında mesela çocuklarımızı bir spor aktivitesine yönlendirmek istiyoruz. Eğer kız çocuğuysa futbola yazdırmıyoruz. Ya da oğlan çocuğuysa baleye göndereyim gibi bir kaygı gütmüyoruz. Hani spor, sanatla ilgilenme açısından hani ayrımlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün mesela bir genç kardeşim olduğunu söylesem size 15 yaşında desem ki işte burası onun odası ama size hiçbir cinsiyet belirtmesem odasına girdiğinizde
anlarsınız,
kardeşimin bir genç kız mı bir genç oğlan mı olduğunu anlarsınız. Doğru. Çünkü mobilyaların şekilleri, renkleri, kullanılan aksesuarlar tamamen farklılaşıyor. İşte şampuan almak istiyorsunuz kadınlar için, erkekler için. Gofret alacaksınız. İşte erkekler dağınık sever falan deyip hani böyle ona göre üretilmiş gofret çeşitleri falan var. Hani farklılaştırılmış ürünlerle karşılaşıyoruz. Bugün gidiyorsunuz bir sigorta yaptıracaksınız. Trafik sigortası ya da kasko. Kadın veya erkek olmanıza göre farklı primlerle karşılaşıyorsunuz. Veya işte bir sağlık sigortası, hayat sigortası yaptırmak istediğinizde işte kadınlar uzun yaşar, erkekler kısa yaşar gibi böyle aslında cinsiyetle bağlantısı cinsiyeti sadece indirgenemeyecek. Mesela sigara içiyorsa bir kişi daha kısa ömür yaşayabilir. Kadın ve erkek olmasından bağımsız olarak işte yaşadığı çevreye göre bu değişebilir. Hani böyle ayrımlarla karşılaşıyoruz. Bugün baktığımız zaman mesela kız öğrencilerin erkek öğrencilerle aynı sayılarda, hatta bazen daha bir tık fazla sayılarda olduğunu görüyoruz tüm eğitim kurumlarında. Okul başarılarına baktığımız zaman kız öğrencilerin, kadın öğrencilerin üniversitede daha akademik açıdan yüksek puanlar aldığını vesaireyi görüyoruz. Ama biraz ilerlediğiniz zaman bakıyoruz şirketlerin yönetim kurullarında erkekler, işte mecliste hakimlere bakıyoruz, savcılara bakıyoruz, valilere, kaymakamlara bakıyoruz, yerel yönetimlere bakıyoruz. Yani özel sektör veya kamu sektörü
genellikle
hep kadınların bu başlangıçtaki başarıyı devam ettiremediğini görüyoruz. Cam tavan sendromu dediğimiz bir şey var. Görünmeyen engellerle karşılaşmaya başladıklarını gösteriyor bu bize. Ne bileyim, sonrasında işte sağlık problemleriyle ilgili doktora gidiyoruz. Mesela şeyi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kalp krizinin belirtileri diye anlatılan bir şey vardır. İşte sol kolda uyuşma vesaire hissedilirse, evet, hani bu kalp krizine işaret ediyor olabilir diye. Ama bu erkeklerin kalp krizi belirtileri.
Kadınınki de farklılıymış.
Kadınınkinde farklılıklar
nasıl
var.
Nasıl? Kadınınki neymiş? Onu da öğrenmiş olalım.
Tıpçı değilim, hani çok detay verip yanlış yönlendirmek istemem.
Ama kadının farklı olduğunu öğrendik.
Evet. Yani bizim aslında böyle genel bir insana atfedilmiş gibi bildiğimiz bilgilerin çoğu aslında erkek insanı baz alarak bize aktarılıyor. Ya da mesela araçların kazalara dayanıklılığına ilişkin yapılan testlerde kullanılan o cansız mankenler erkek bedenini esas alıyor. O yüzden de kadınlar trafik kazalarında çok daha fazla hasar alıyorlar. Afetlerde mesela hani yardımlar ulaştırılıyor ama mesela kadınların çok temel ihtiyaçlarında gecikmeler olduğunu görüyoruz. İşte da işte güvenlik kaygılarının sağlanamadığını görüyoruz. İklim değişikliğinden bahsediyoruz. Mesela iklim değişiklikleri yine en çok kadınları etkiliyor. Yani daha doğrusu cinsiyetler arası farklılıklar ortaya çıkıyor. Gibi gibi. Hani
afetlerde böyle mi?
Afetlerde de böyle. Mesela çok bariz bir örnek. Gece işte ince bir kıyafetle yattıysanız, bir gecelikle yattıysanız ve aniden deprem olduysa yakın zamandaki bu felaketten dolayı da bu arada herkesin en kısa zamanda tüm yaralarının sarılmasını dileyelim. Kadınlar öylece üstüyle başıyla canını kurtarmak için dışarı çıkamıyor. Mutlaka üstüne bir şey alma kaygısıyla hareket ediyor ve vakit kaybediyor. Ya da işte mesela başörtülü bir kadın başı açıksa enkazdan çıkartılırken bile bunun kaygısını yaşıyor. Hani bana önce bir örtü bulun şeklinde. Ne bileyim, sonrasında çocukların kurtarılması, bakımı, işte hijyenik ürünlere erişim, işte gebelik ile ilgili ondan sonra ihtiyaçlar gibi. Bu arada zaten hani şiddete açık olan kadınlar bu tarz hani afetlerde, yoksulluğun ortaya çıktığı durumlarda da şiddete ekstra açık hale geliyorlar. Bu da hani başka mağduriyetleri beraberinde getiriyor. Doğru. Gibi hani o yüzden her şey ilgili.
O zaman hani konu hazır şiddete de gelmişken şiddetin de türleri var mıdır?
Evet, şiddetin eskiden hani şiddet deyince aklımızda ilk fiziksel şiddet geliyordu. Hani hatta Türk Kadın Hareketi'nin tarihine baktığımız zaman ilk bu konudaki eylem dayağa karşı yapılmış. Fakat zaman içerisinde görüldü ki en az fiziksel şiddet kadar zarar verici olan ve kişinin hayatını sınırlandıran başka şiddet türleri de var. Psikolojik şiddet var. İşte sürekli sen yetersizsin, yapamazsın ondan sonra gibi. Ya da özgüvenini kırıcı, işte belirli bir yere kısıtlayıcı gibi.
Senin yaptığında bir şey değil. Bütün gün evdesin. Yani ne var? Aynen. Ben dışarıda bir sürü iş yapıyorum.
Bu çok ilginç. Değil şöyle mi? Ki kadınların yaptığı ev işlerini profesyonel bir hizmet alımı şeklinde hesapladığınız zaman hani 3 mesai 5 mesai aslında daha çok çalışıyor yani kadınlar. Ama bu görünmeyen emek. Cinsel şiddet var. Konuşulması çok kolay değil. Çoğu zaman fiziksel şiddetle beraber karşımıza çıkıyor. Ama hani cinsel şiddet hani temasın olmadığı hukuki açıdan eğer bir temas varsa biz cinsel saldırıdan bahsediyoruz. Hani toplum içinde tecavüz olarak belirten. Tamam. Burada ben hukukçuyum, bunu da belirtmiş olayım. Bir de cinsel taciz var. Hani temasın hiç olmadığı, sözle, bakışla ondan sonra karşılaştığımız. Şimdi bu iş yeri ortamında cinsel tacizin olduğu bir yapı varsa.
Ama aynı zamanda siz mobbing de diyor musunuz? Yoksa bu başka
mobbing,
bir kategori.
Ayrı bir kategori. Yani içine girebilir, kesişebilirler ama kesiştikleri ayrı da olabilirler.
Kesiştikleri nokta olabilir ama. Anladım.
Bu sizin tabii ki iş başarınızı, ondan sonra iş huzurunuzu etkiliyor. Dolayısıyla hani bu bir sıkıntı. Sosyal şiddet diyebileceğimiz mesela bir şiddet var. Sosyal yaşantınızı etkileyen, hani mesela sizin herhangi bir yere gitmenize izin vermiyor eşiniz. Ama dışarıda bir ortama girdiğiniz zaman diyor ki ay istediği her yere gidiyor, ben ona hiç karışmıyorum ki diyor. Ve hani sizi sürekli kötü bir pozisyona sokuyor. Hani siz sanki kendiniz kaçıyormuşsunuz gibi. Ya da işte mesela yurt dışına gurbetçi olarak gidiyorsunuz. Oranın dilini öğrenmenizi engelliyor. Böylece sizi hani böyle daha
topluma
kısıtlı
olman
bir
hayatın
içine hapsetmiş oluyor. Yeni şiddet türleri çıkıyor karşımıza.
Öyle mi?
Dijital şiddet gibi. İnternetin, teknolojinin hayatımızda yer edinmeye başlamasıyla. İşte bu mevcut şiddeti arttıran yanları var. Hani hali hazırda mesela kısıtlamalar ve kontrol altında bir kişi ise görüntülü aramalar, konum bilgilerini paylaşma gibi yollarla da takip edilmeye başlıyor. Ya da yepyeni türleri var. İntikam pornografisi dediğimiz. İşte ayrıldığı veya red cevabı aldığı kişinin ondan sonra
daha önce
fotoğraflarının, görsellerinin hani böyle pornografik amaçlarla yaygınlaştırılması gibi. Mesela şimdi sosyal medyada kullandığımız pek çok uygulamada işte mavi tikler var. Görüldü işaretleri, son görülme saatleri var. Bunları takip edip işte gece 3'te sen online'mışsın, kiminle görüştün şeklindeki baskılar var. Bunun gibi pek çok şey aslına bakarsanız.
Evet. Peki son bir soru olsun bu. Dünya neresinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin ya da eşitsizliğinin biz neresindeyiz?
Şimdi neresinde sorusunu yanıtlamak çok kolay değil açıkçası. Ama son yapılan çalışmaya göre hani bu hızla gidersek tam anlamıyla eşit olmamız için en az 136 yıl geçmesi gerekiyordu. Bu da şu an hali hazırdaki hiçbirimizin eşitliği göremeyeceği anlamına geliyor. Dünyada tabii ki daha iyi ve daha kötü durumda olan ülkeler var. Ama şöyle uluslararası örgütler açısından belki söylemek mümkün. Mesela Birleşmiş Milletler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini bir insan hakları ihlali olarak görüyor. Ve bu arada sürdürülebilir kalkınmanın önündeki bir engel olarak tanımlıyor. Kalkınma hedefleri için ondan sonra koyduğu ana başlıklardan bir tanesi, beşincisi toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması. Dolayısıyla da hani buna ilişkin çalışmalar yürütüyor. Avrupa Birliği'ne bakıyoruz. Hani benzer şekilde hani direktifler çıkartıyor. Mal ve hizmetleri erişimdeki farklılıkların önüne geçecek mesela direktifler dahi çıkartıyor. Sigorta primleriyle ilgili bahsettiğim örnek mesela oradaki örneklerden bir tanesiydi. Dolayısıyla mesela bizim dilimiz cinsiyet bakımından hani daha eşitlikçi bir dil. İngilizce'de he, she, it var. Evet, ondan sonra vesaire.
Ben sana biz siz onlarla idare ediyoruz.
Artikeller var. Almanca'da. Bugün mesela tüm dünyadaki akademik çalışmalara baktığımız zaman artık eskiden hep erkek baz alınarak metinler hazırlanıyordu. Şimdi bütün hepsini birden kullanıyorlar hani daha kapsayıcı olması açısından. Biz o konuda elverişli bir durumdayız ama bizde de adam gibi şeklinde bir kalıp var biliyorsunuz. İyi insan olma özelliklerini, basiretli insan olma özelliklerini ifade eden. Bizde de mesela ne oldu? Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği'ydi. İsmi kısaltmayı değiştirmediler ama iş insanları diye değiştirdiler. İşte girişimci genç iş adamları aynı şekilde değiştirdi. Gibi bizde de hani bu tarz gelişmeler oluyor. Daha da olacak umuyorum ki.
Olacak. Pek çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü bir hukukçuyu ağırladık. Doktor Damla Songur Hacı Güzeller bizimle birlikteydi.
Teşekkür ediyorum.
Bir sabah uyanınca, derdin yoksam yanında. Kalk sor kendine, bu kadın nerede diye. Bir sabah uyanınca, o yalnız yatağında. Bak gör aynaya, eserinle gurur duy bir daha. Benle gülen ağlayan o kadın nerede şimdi diye. Haykır tüm sesinle, yastıklara sarılırken ismimi fısıldayan, bazen şarkı mırıldanan. O ses yok, gülüş yok, dans et sessizlikle. Ses duyamazsın, iz bulamazsın. Kadının gidişi sessiz olur, derdin inanmazdın. Sabah uyanınca, derdin yoksam yanında. Kalk sor kendine, bu kadın nerede diye. Bir sabah uyanınca, o yalnız yatağında. Bak gör aynaya, eserinle gurur duy bir daha. Benle gülen ağlayan o kadın nerede şimdi diye. Haykırtım sesinle, yastıklara sarılırken ismimi fısıldayan, bazen şarkı mırıldanan. O ses yok, gülüş yok, dans et sessizlikle. Ses duyamazsın, iz bulamazsın. Kadının gidişi ses
dinleyenlerimiz. 6 Şubat 2023'te 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem felaketinden en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini söylemek mümkün. Kadınlarımız depremde yitirdikleri yakınlarının acısıyla baş etmeye çalışırken, kaybettikleri evleri, işleri ve bunca yıkımın getirdiği belirsizlikle mücadele etmek zorunda da kalıyorlar. Bugün acil temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, sonrasındaysa yaşamlarını yeniden kurabilmek için dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilebilmesine destek olmak için pek çok kadın derneği deprem bölgesinde çalışıyor. Bunlardan biri de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı. Eşitsizliklerin ve yoksulluğun var olmadığı bir toplum vizyonuyla çalışan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ekibinin deprem bölgesindeki çalışmaları ve uzun vadeli planlarından söz etmek istiyoruz. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Koordinatörü Didem Demircan bizimle birlikte. Didem Hanım merhaba.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Didem Hanım, çok zor zamanlar yaşıyoruz. İnsanoğlu zor zamanlar yaşıyor. Hani biz az evvel çünkü toplumsal cinsiyet eşitliğinden ya da eşitsizliğinden bahsettik ama bunun yanı sıra evet kadınlardan söz etmek istiyoruz. Bu depremden en çok kadınların etkilendiğini düşünüyoruz biz. Hepimiz etkilendik belki ama kadınların sanki biraz daha farklı bir yeri var gibi. Siz ne dersiniz?
Kesinlikle öyle. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında toplumdaki eşitsizlikler maalesef bu tip afet anlarında daha da keskinleşiyor. Hmm. Yani bu zenginle yoksul arasındaki farkın da keskinleşmesi anlamına geliyor ve işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin de keskinleşmesi anlamına geliyor. Hmm. Mesela şunu görüyoruz, hani bakım yükü olarak baktığımızda eskiden hani ailesindeki 4 kişiye belki kadın yemek yapıyordu evde, ama şu an aileler büyük çadırlarda bir arada kalabalık gruplar halinde yaşıyorlar ve kadınlar kalabalık gruplara yemek pişiriyorlar. Hmm. Veya en basit işte evde hani elimizde yıkadığımız bulaşıkları şu an dökme suyla yıkıyorlar. Çamaşırları artık makinelerde değil, elde yıkamak zorunda kalıyorlar. Banyo gibi en temel şeylerde bile çok büyük zorluklar var. O nedenle kadınların üzerindeki bakım yükü çok ciddi anlamda katlanıyor. Keza biliyorsunuz okullar kapalı, işte hastanelerden zarar görenler oldu, yaşlı engelli bakım merkezleri kapalı şu an. Tabii bütün bu kişilerin de bakımlarını kadınlar veriyorlar. Dolayısıyla kadınların bakım yükünde önemli bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki psikolojik travmalarla da katmerlendiğinde maalesef kadınlar için hakikaten çok zor bir dönemden geçiyorlar diyebiliriz.
Evet, deprem bölgesindeki kadınların sesini dinlemeye başladığımızda gerçekten hayatın ne kadar zor olduğunu, biz şu anda depremden sadece ikincil olarak travmayla atlattığımızı düşündüğümüz kesiminse aslında hiçbir şeyden şikayet edecek bir şeyimiz, payımızın olmadığını fark ediyoruz. Gerçekten orada çok ciddi bir dram yaşanıyor. İşte bir taraftan sel oluyor, yağmur yağıyor, çamur içinde kalan çadırlardalar ve çocukları var ve kadınlar.
Evet.
Evet, yemek konusu yani, belki yemek konusunu belki bir şekilde aşabiliyoruz ama çoğu diyor ki öncelikle hijyen malzemelerine ihtiyacımız var bizim diyor, kadınların.
Evet, yani biliyorsunuz kadınların tabii farklı sağlık koşullarında, farklı hijyenik koşullarda yaşaması, işte tuvalete gitmesi, banyosunu yapması gerekiyor. Hı-hı. Ancak maalesef şu an tabii ortak tuvaletler kullanılıyor. O yüzden bahsettiğiniz gibi bir de hani bizim sizin dediğiniz gibi en kolay şekilde hani yan bakkaldan gidip bir ihtiyacımıza erişebilirken kadınlar için artık bu çok mümkün değil. Uzun mesafeler kat edip gidip işte yiyecek malzemeleri vesaire, hijyenik ürünlere ulaşım gibi en normal günlük hayatımızda sorun olmayan şeyler maalesef böyle afet zamanlarında çok kritik konular haline geliyor. Ve bu aslında mesela en basitinden işte aydınlatmayı düşünelim. Hava karardıktan sonra şehirlerin ışıklandırılması problem ve kadınların o karanlıkta yürümeleri, bir yerden bir yerlere gitmeleri ciddi anlamda bir aslında tehdit kadınlar ve çocuklar için. Bütün bu işte her gün yaşadığımız aslında kadınlar olarak bir takım tehditlerin afet sonrası katlandığını görüyoruz. Ama diğer yandan yine bu toplulukları ayakta tutan, işlemesini sağlayan da yine kadınların bu çabası oluyor aslında. Hı hı. Aileleri bir arada tutuyorlar, ortak mutfaklar kuruyorlar, hemen çocukların oynayabileceği bir takım alanlar oluşturuyorlar, işte banyo yapılabilecek alanlar oluşturuyorlar. Yani kadınlar pratik çözümleriyle o gündelik hayatın akışını sağlamak için aslında bir takım uygulamaları hayata hemen geçiriyorlar. Bunu da afetlerde biliyoruz. Bir de örnek olarak kadınlar biliyorsunuz günlük hayatta komşularının, akrabalarının evine çok girip çıkarlar. İşte misafirliğe giderler, hal hatır sormaya giderler, mevlütlere giderler, ziyaretlere giderler. Dolayısıyla kadınlar bir yıkım anında o binada nerede yatak odası var, nerede salon var, muhtemelen insanlar nerede göçük altında kaldı. Bütün bu bilgiyi mesela kadınlar arama kurtarma ekiplerine aktarıyorlar. Bunları da biliyoruz. Dolayısıyla kadınların afet sonrasında da çok kritik roller oynadıklarını hem 99 Marmara depremindeki çalışmalarımızdan hem de maalesef bu dönemde yaşadığımız büyük, çok büyük afetten biliyoruz.
Şimdi siz dediniz ki evet 99 Marmara depremi ve demek ki Didem Demircan siz o dönemden beri Türk toplumunun hayatındasınız, kadın emeğini değerlendirme vakfı olarak.
Evet, KEDE 1986 yılında kurulmuş bir vakıf. Hı hı. Türkiye'nin vakıf statülü ilk kadın kuruluşu. Ve o dönem aslında biz İstanbul'da, İstanbul'un gecekondu mahalleleri vardı o dönemler, hatırlarsınız. İşte Esenyurt gibi, Güngören gibi, buralarda biz kadın ve çocuk merkezleri işletiyorduk. Fakat 99 Marmara depreminin hemen ertesinde çadır kentler daha kurulurken biz bölgedeydik. Kocaeli, Sakarya, sonrasında Düzce'de kadın ve çocuk merkezleri kurduk. Orada hem çocuklara okul öncesi eğitimler verdik, hem de kadınlara yönelik işte ekonomik olarak girişimler başlatmaları için, ortak işler başlatmaları için alanlar kurduk. Hem de işte eğitim programları, bilgiyle veya hizmetlerle buluşturma gibi kadınların afet sonrası ihtiyaç duyduğu çalışmaları yürüttük. Hı hı. Bir yandan da kadınlar o çadır kentlerin, konteyner kentlerin yönetimine de böyle komiteler kurarak katıldılar ve kadınların ihtiyaçlarını da böylece odağa taşıdılar. Hı hı. Dolayısıyla 99 Marmara depremiyle beraber evet biz de KEDEV olarak böyle bir afetten sonra yeniden yapılanma, kalkınma üzerine bir program geliştirdik. Ve bu depremden sonra da biliyoruz ki bu uzun bir süreç olacak. Yani ilk etaptaki tabii ki acil ihtiyaçların giderilmesi çok kritik. Ama şehirlerin yeniden yapılanması aşamasında da kadınların anahtar bir rol oynayacağını biliyoruz. Bu nedenle de biz de KEDEV olarak belirlediğimiz illerde çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Evet, peki sizin son yaşamış olduğumuz deprem felaketiyle ilgili 6 Şubat 2023 itibariyle sizin tespitleriniz nelerdir ve uzun vadede yapmayı planladıklarınızı da merak ediyoruz biz.
Öncelikle az önce bahsettiğim gibi bir defa hala aciliyetini, önemini koruyan tuvalet, duş, hijyen, çamaşırhaneler kurulması, sağlık hizmetlerine erişim, bir takım sağlıkla ilgili, hijyenle ilgili bilgilerin veya hukuki bilgilerin veya şiddetten korunmaya yönelik bilgilerin kadınlar arasında paylaşılması konularında bir defa ilk etapta çalışmaları yürüteceğiz. Aynı zamanda zaten hemen bizim bölgede misafir evlerimiz vardı. Bu misafir evleri kapasitesi ölçüsünde depremzedeleri ağırlamaya başladılar. Aynı zamanda da mahalle mutfakları kurdular ve buradan sıcak yemek vermeye de devam ediyorlar. Hı-hı. Bir yandan da Afet Platformu üyesi olduğumuz için bize gelen ihtiyaç taleplerini Afet Platformu'nun da depolarından karşılayarak bu ihtiyaçları dağıtıyoruz. Hı-hı. Tabii bunlar dediğim gibi kısa vadeli uygulamalar. Ama uzun vadeye geçtiğimizde zaten KEDEV daha gelirli kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesi için çalışan bir vakıf. Biz bölgede en az 3 yıl boyunca kadınların yanında olacağız. Kadın kooperatiflerinin girişimlerini bir defa ayağa kaldırmaları için onların yanında olacağız. Kadın çiftçilerin, hayvancılık yapan kadınların tekrar bu işlerini ayağa kaldırabilmeleri için işte tohum desteğiydi, gübre desteğiydi, hasat dönemi bir takım destekler verilmesi gibi destekleri sunacağız. Kadın ve çocuk merkezleri kuracağız. Buralarda kendi girişimini başlatmak isteyen kadınlara beceri eğitimleri, işte finansman vesaire gibi konularda destekler vereceğiz ve çocuk yuvaları orada işleteceğiz ki kadınlar çocuklarını güvenli bir alana bırakıp bu etkinliklere, bu faaliyetlere katılabilsinler. Bunun yanında üretilen ürünlerin yine bizim nahıl dükkanımız üzerinden pazarlaması, satışı, özel sektörle işbirlikleri kurularak bu bölgede üretilen ürünlerin tedarik zincirlerine girmesi, müşteriyle buluşması konularında çalışmaları yürüteceğiz.
Peki, çok çok teşekkür ederiz Didem Demircan. Eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba benim eksik bıraktığım?
Dinleyiciler bizi web sitemizden, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın web sitesinden takip edebilirler. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Hı-hı. Kısaltılmamız kedv.org.tr web sitesi adresimiz. Buradan faaliyetlerimizi takip edip gönüllü olabilirler, bağışçı olabilirler, destekçi olabilirler. Dinleyicilerimizle çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.
Peki, kedv.org.tr. Çok teşekkürler Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Koordinatörü Didem Demircan'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz.
Ve değerli dinleyenlerimiz, böylelikle saatlerimiz 14.53'ü gösterirken sizlere veda ediyoruz. Didem Güner'i Özlem Öztaş birlikte hazırladılar programı. Tolga Kökten'le çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Her şeyin gönlünüzce olduğu, her şeyin çok güzel olduğu zamanlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.
Senin
baş tacı.